Ayrım 31, sayfa 467. 9. Kendi gözlerimizle tanık olduğumuz savaşın ilk gecesini köyü tahliye ederken kaldığımız ilk yerde geçirdik. Yine o küçük avludaydık. Yine o küçük yan odadaydık. Yine o yaşlı kadının tabutu vardı. Aradaki tek fark bu küçük köydeki bütün yapıların yerle bir olmuş olmasıydı. Loliren ve ilçe hükümet yetkililerinin kaldığı o üç göz odada şimdi kırık tuğla ve kiremit parçalarından oluşan bir moloz yığınına dönmüştü. Köye girerken akşam olmak üzereydi ve güneş kan kırmızısı bir topu andırıyordu. Sokaklar ceset parçalarıyla dolmuştu. 20'den fazla bütün halinde ceset sanki görünmez bir ipe geçirilmişler gibi muntazam bir şekilde boş bir alana istiflenmişti. Buranın havası kuru ve sıcaktı. Etrafta üzerine yıldırım düşmüş onlarca ağaç vardı. Ağaçların dalları kömürleşmişti. Tak! Arabayı çeken büyük ablam üzerinde delik olan bir miğfere tekme attı. Yerdeki birkaç boş mermi kovanına basınca tökezledim ben de. Kovanlar hala sıcaktı. Yanmış lastik kokusu çok yoğun ve güçlüydü. Barut kokusu genzimi yaktı. Kırık tuğla yığınlarının içinde yalnız başına duran bir havan topunun kara namlusu gökteki titreşen soğuk yıldızlara çevrildiydi. Köy ölüm sessizliğine bürünmüştü. Ayrıca sanki o efsanelerde anlatılan cehennem koridorlarında yürüyorduk. Eve dönüş yolunda peşimize takılan göçmenlerin sayısı gün geçtikçe giderek azalmıştı. En sonunda kimse kalmadı arkamızda. Artık bir başımıza kalmıştık. Annem inatla bizi buraya kadar getirmişti işte. Yarın Taşkın Ejderha Nehri'nin kuzey kıyısındaki alkalik topraklardan geçecek, ondan sonra nehri geçecek ve en sonunda ev dediğimiz o yere dönmüş olacaktık. Eve dönüyorduk, eve. Köyün kalıntıları içinde sadece o iki odalı kulübe ayakta duruyordu. Sanki varlığını bizim için sürdürmüştü. Kapının önünü kapatan kiriş ve kalas kalıntılarını kaldırıp kapıyı açtık. İlk gördüğümüz şey o tabut oldu. Neredeyse 20 günden fazla bir süre önce yola çıktığımız yere yeniden dönüvermiştik işte. Annem kısa ve öz olarak şunu söyledi. Tanrı'nın takdiri işte. O gece olanlarla ertesi gün yaşananları karşılaştıracak olursam şöyle diyebilirim. O gece bir kuş tüyü kadar hafifti. Ama bu kuş tüyünün çok güzel bir rengi vardı ve onu asla unutamadım. Gece gümbürdeyen top seslerinden bahsetmiş miydim? Ertesi gün daha da arttı top patlamaları. Gece gökyüzünde süzülen bir çift kanat takmış feneri andıran zeplinleri de anlatmadım galiba. Ertesi gün onları çok net bir şekilde gördük. Ya şu tabut? Simaku'nun Goemi Kuzeydoğu bucağındaki saltanatı sırasında Simaliyank da ben, köyün en seçkin çocuğuyla onun köyün en prestijli küçük dayısı olan ben, bu harika vasıflarımızla bir keresinde Huang Tianfu'nun tabutçu dükkanını ziyaret etmiştik. Dükkanın önünde satış yapılıyordu. Arkası ise imalathaneydi. Bu karışıklık döneminde satışları iyice artmıştı. Onlarca marangoz ustası arka avluya kurulmuş olan büyük bir kulübenin içinde kalaslarla pataküte bir savaşa girişmişlerdi. Kulübenin ortasında uzun yıllardır yanmakta olan büyük bir ateş vardı. Buna kereste kurutma fırını deniyordu. Çam yağı kokusu, kaynayan balık yağının kokusu, testerinin kestereleri keserken çıkardığı ahşap kokusu, işte bütün bu tatlı kokular burnuma vurup oradan beynimin içine girerek bana çeşitli hayaller kurdurmuştu. Kalın mı kalın tomruklar kesilip keresteye dönüşüyor, ardından kurutulup planyada işlemeye gönderiliyordu. Zızt zızt, yerden birden kıvrımlı talaş tülleri gülleri açıyordu. Huang Tianfu bu ziyaret boyunca bize nezaketle eşlik etti. Bizi öncelikle imalathaneye götürüp tabut yapımının her aşamasını görmemizi sağladı. Ardından mamulleri görmeye gittik. Envai çeşit tabut vardı. Fakirler için imal edilmiş söğütten ince tabutlar, evlendirilmiş ölmüş kadınlar için yapılmış uzun dikdörtgen tabutlar, çocuklar için yapılmış oyma tabutlar, orta direk aileler için yapılmış et kalınlığı 5 cm olan serviden tabutlar, en pahalı, en ağır ve en dayanıklı olanlarsa yapımında 4 büyük sedir ağacı kullanılan ve içinde sarı satenden astar kaplaması olan dörtlük tabutlardı. Üçüncü ablam yani kuş perisi işte bu dörtlük tabutta gömülmüştü. Kıpkırmızı bir devdi ablamın tabutu. Önü öyle yüksekti ki onu görseniz zorlukla ilerleyen kocaman bir gemiye benzetirdiniz. Tabutlarla ilgili bu zengin bilgi hazineme dayanarak yaşlı kadının tabutunun 5 cm'lik servilerden yapılmış olduğunu hemen anladım ve bu tabutun muhtemelen Huang Tianfu'nun elinden çıkmıştı. Tabut kapağına marangoz terminolojisinde tabutun göğü deniliyordu. Tabutun göğü ve tabutun birbirine geçtiği yerler öyle pürüzsüz olmalıydı ki tabut kapandığında sivri bir iğne ucu bile içeri girmemeliydi. Demirci ustaları en çok çabayı nasıl su verme işleminde harcarlarsa, marangozlar da en çok çabayı birleştirme işleminde harcıyorlardı. Yaşlı kadının tabutunu muhtemelen Huang ustanın çırakları yapmıştı. Çünkü tabutun göğüyle tabut arasında kocaman bir delik vardı. Bırakın bir iğne ucunu, küçük bir fare bile içeriye dalabilirdi. Acaba kendiliğinden tabutun içine girmiş olan yaşlı kadın hala bu tabutun içinde miydi? Ara ara uzaklarda patlayan havan toplarının yerdiği loş ışıkta elimizde olmadan bakışlarımızı o yöne çeviriyorduk. Bir mucizeye tanık olmaktan korkmamıza rağmen yine de bu mucizenin gerçekleşmesini dört gözle bekliyorduk. Dinlediğimiz hikayelerde anlatılan öldükten sonra dirilip vahşi hortlaklara dönüşen cesetleri düşünmemeye çalıştıkça o hikayelerde anlatılanlar daha sesli ve daha renkli bir şekilde zihnimizde canlanıyor, hiçbir ayrıntıyı unutmamış olduğumuzu fark ediyorduk. Annem, uyuyun artık, tuhaf şeyler düşünmeyin, hatta hiç düşünmeyin diye söylendi. Sanki aklımızdan geçenleri okumuştu. Tüfeği alıp tabutun göğünün üzerine koyarken, ananız şu yarım hayatında çok şey yaşadı ve şu birkaç şeyi öğrendi. Cennet her şeye rağmen yine de iyidir. Şu bizim üç göz odalı yıkık dökük evimizle kıyaslanamaz. Şu bir başına dolanan vahşi hortlaklardan korkacağınıza, yaşayanlardan korkun. Çocuklar hadi yatın artık. Yarın akşam bu saatlerde kendi evimizin kangında uyuyacağız dedi. Karanlığın ortasında gözlerimi kocaman açtım. Gözüme bir damla uyku girmedi. Annem Lu Sheng diye kucağına alıp duvara yaslandı. Çok geçmeden düzenli sorultular eşliğinde uykuya daldı. Bazen horultuların arasında acı iniltiler de serpiştirildiği oldu. 8. ablam uykudayken bile annemin elbisesini elinden bırakmadı. Eskiden beri uyurken dişlerini gıcırdatırdı. Şimdi de sandığın dibini kemiren bir fare gibi gacır gucur sesler çıkarıyordu. Büyük ablam bir saman yığının üzerine uzanıp iki kırık tuğla parçasını yastık yaptı. Şazavua ve dilsiz kardeşler başlarını kendi yavruları gibi onun koltuk altına gömdüler. Bense başımı keçimin boynuna yaslamıştım. Samanları yutarken çıkardığı sesleri dinliyordum. Odanın kapısında birkaç tane büyük delik vardı. İçinde bulunduğumuz mevsime oranla daha sıcak olan rüzgar bu deliklerden uluyarak odaya giriyordu. Yıkıntılar fırından daha yeni çıkmış tuğla kokusu yayıyordu. Karanlık ama üzerinde yıldız gibi parlayan bir şeylerin olduğu büyük bir cisim kalıntıların üzerinde yürümeye başladı. Ezdiği tuğların çatırtısını duydum. Annemi uyandıramazdım. Gerçekten çok yorulmuştu. Büyük ablamı da uyandırmaya içim el vermedi. O da çok ama çok yorulmuştu. En iyisi keçimi uyandırmaktı. O bana cesaret verebilirdi. Bu umutla sakalını çekip uyandırdım ama keçimin gözleri açmasıyla kapaması bir oldu. O koca canavar hala dışarıda kalıntıların üzerinde gezinip onları etrafa savuruyordu. Hırıltılı soluğunu duydum. Köyden birden ağlama desem ağlama değil, gülme desem gülme değil, çok garip bir ses duyuldu. Sonra bu sese başka sesler de karıştı. Koşturan ayak sesleri, metal bir şeylerin birbirine çarpma sesi, kamçı ıslıkları, kızgın bir demir parçasının deri üzerinde çıkardığı sesler. Bu seslere envai çeşit kokular da eşlik etti. Leş gibi ayak kokusu, toprak kokusu, kırmızı pas kokusu, kıpkırmızı kan kokusu, yanmış et kokusu. Tabut kapağının üzerine kırmızı gözlü bir fare çıktı. Yaramaz bir çocuk gibi tüfeğin kıvrımlı gölgesinde koşturdu. Farenin kuyruğunu takiben çok korkunç bir şey oldu. Tabutun içinden ince bir ses yayılmaya başladı. Yaşlı kadın kurumuş elleriyle sanki üzerindeki cenaze giysisinin dantel kenarlarını okşuyordu. Hemen ardından uzun bir iç çekiş ve sanki rüyadaymışçasına yasayıklamalar duyuldu. Nefes alamıyorum, doğal yollardan ölmedim, boğuluyorum. Ardından dandan diye tabutun kapağına vurulduğunu duydum. Bu ses öyle yüksekti ki ama annem niyeyse duymadı. Hala horultular arasında inlemeye devam ediyordu. Büyük ablam da uyanmadı. Öyle hiç ses çıkarmadan, sanki nefes bile almadan kütük gibi uyuyordu. Çocuklarsa uykularında sanki güzel bir şeyler yiyorlarmış gibi ağızlarını şıpırdatıp duruyordu. Keçimin sakalını çekiştirmek istedim ama iki kolumda uyuşmuştu. Ne kadar güç sarf etsem de bir türlü kollarımı hareket ettiremedim. Bağırmak istedim ama sanki iki görünmez el boğazımı sırkıyordu. Tarif edilemez bir korku içindeydim. Ve elimden gelenin en iyisi tabuta bakıp o korkunç hayaletin çıkardığı sesleri dinlemekti. Tabutun kapağı yavaş yavaş ve gıcırtıyla açıldı. Yeşil yeşil parlayan iki el tabutun kapağını tutuyordu. Kapak biraz daha kalkınca hayaletin üzerindeki elbisenin geniş yenleri usulca aşağı düştü. Ve demir gibi sert iki kara kol gördüm. Tabutun kapağı giderek yükseldi ve hayaletin yavaş yavaş yükselen kafası ve boynunu gördüm. Hayalet sonra birden tabutun içinde oturuverdi. Tabutun kapağı açılıp tabutun yanına çapraz bir açı oluşturacak bir şekilde düşünce tabut devasa bir fare kapanına benzedi. Kadın tabutun içinde otururken yüzü yeşil yeşil parlıyordu. Aslında o yüzü ceviz kabuğu gibi buruşuk, yaşlı kadına hiç benzemiyordu. Daha çok bir uçurumun kenarından atlayıp uçmaya çalışırken yere çakılıp ölen üçüncü ablama, yani kuş perisine benzeyen genç bir kadını andırıyordu. Elbisesinin üzerinde sayılamayacak kadar çok balık pulu ya da kuş tüyü vardı. Bunlar artık her neyseler çok göz alıcıydılar ve gümüş gibi parlıyorlardı. Kadın soğuk soğuk soludu. Soluk sesleri kapı zilini andırıyordu. Ding dong ding dong. Oturup bir süre soluklandı. Sonra tabutun kanatlarına tutunup yavaş yavaş ayağa kalktı. Tam bacağını kaldırıp tabuttan dışarıya adım atacakken o ihtişamlı cenaze elbisesi sıyrılınca uzun ve ince bacaklarının yaralarla kaplı olduğunu gördüm. Bacakları tipik bir kadın hortlağın bacaklarıydı çünkü. Kadın hortlaklar çok iyi koşucudur. Böylesine uzun ve ince bacakları olmasa bu kadar hızlı koşamazlardı. Elbette tıpkı hikayelerde anlatılan hortlaklar gibi uzun ve şahin pençesini andıran tırnakları vardı. Yüzü çok ürkütücüydü. Kar gibi beyaz ve bıçak gibi keskin dişleri vardı. Tabuttan çıkıp yürümeye başladı. Yere eğildi. Sanki bir akrabasını ya da düşmanını arıyormuş gibi tek tek uyuyanların yüzlerine baktı. Gözlerinden iki yeşil ışık saçıyordu. Bu ışıklar annemlerin yüzlerine vurunca birden toplanıp iri bir üzüm tanesini andıran noktaya dönüştü. Ardından tüm odayı taradı. Sonra benim yanıma geldi. Gözlerimi sımsıkı yumdum. O maskeli bol elbisesini andıran tuhaf cenaze elbisesinden çürümüş üzüm kokusu geliyordu. Bu koku biraz ekşi, biraz da tatlıydı. İyi mi yoksa kötü mü koktuğunu anlayamadım. Ağzından gelen nemli ve soğuk hava yüzüme vurunca birden bütün vücudum üşüdü. Üzerimde bir tane bile sıcak nokta kalmadı. Balık şeklinde bir çubuk dondurmaya dönüşmüştüm sanki. Ellerimi önce başımdan ayaklarıma, sonra da ayaklarımdan başıma doğru gezdirerek beni okşadı. O sivri tırnaklar derimi çizince tarif edilemez şeyler hissettim. Tahminimce birazdan göğsümü parçalayıp kalbimi sökecek ve ardından kalbimi bir armut dişlermiş gibi şapur şapur yemeye başlayacaktı. Kalbimi yedikten sonra da boynumdaki en kalın damarları ısıracak, o silik gibi ağzını boynuma dayayıp vücudumdaki tüm kanı içerek beni kupkuru bir insana kaba mukavvadan yapılmış bir çakımda tutuşacak bir kibrite dönüştürecekti. Durup da ölmeyi bekleyemezdim. Bir de ayağa fırladığımı hissettim. Ellerim ve kollarım özgürlüklerine kavuşmuştu. Tüm vücuduma kuvvet gelmişti. O hatlağı birden itip burnuna bir yumruk geçirdim. Hatta burnundaki kıkırdan kırıldığını bile duydum. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Kapıya doğru koştum, kapıyı iterek açtım. Sokağa fırladım. Sokaktaki cesetleri ezerek uçarcasına koşuşturdum. O da arkamdaydı. Yüksek sesle küfrederek beni izliyordu. Bazen o sivri tırnaklarını omuzumda ve sırtımda hissediyordum. Arkama bakmaya cesaret edemedim. Arkamı dönersem o korkunç pençeleriyle beni boğazlayacağını biliyordum. En iyisi hızla koşmaktı. Hızla, daha hızlı. Ayaklarım neredeyse yere bile değmiyordu. Yüzüme doğru esen rüzgar beni boğuyordu. Yüzüme vuran kum parçaları canımı acıtıyordu. Ama o hala pençeleriyle sırtımı çiziyordu. Aklıma birden daha önce dinlediğim bir hortlak hikayesi geldi. Hikayenin sonunda kazanan oğlanın şöyle bir sırrı vardı. Büyük bir ağaca doğru koş, hemen ardından ani bir dönüş yap. Hortlaklar aynı dönüşler yapamazdı. Yine ayın altında bir devin kafası gibi duran bir kayın ağacına doğru dört nala koştum. Tam ağaca çarpacakken ani bir dönüş yapıp yana çekildim. Arkama baktığımda hortlak ağaca sarılmış ve o uzun tırnaklarıyla ağacın demir gibi kabuğunu tırmalıyordu. Bitmiş tükenmiş bir halde geri dönerken yolun üzerindeki taze kanlar ayaklarımı ıslattı. Bir grup domuz yavrusu büyüklüğünde kan hemen örümcek kanıtların üzerinde dolanıyordu. Örümcekler o ağır mı ağır şişkin karınlarını sürüyerek zar zor hareket ediyorlardı. Kıçlarından çıkan pembe ipeği andıran ağları insan kanına bulandı. Örümceklerin geçtiği yerlere ayak basmak neredeyse olanaksızdı ama yine de oradan geçmem gerekiyordu. Ayağıma tutkal gibi bir şey dolandı. Ayağımı kaldırınca ağ da uzadı. Uzadıkça uzadı. Ayak bileklerime dolandı. Yürümeye çalışınca ağ içinde bulunduğum o küçük patikaya da bulaştı. İki bacağım büyük bir pamuk şekerine dönüştü. Gün aydınlandıktan sonra dün gece olanları anneme anlatmak için sabırsızlanıyordum. Ama annem öyle endişeli görünüyordu ki ağzımı açmaya cesaret edemedim. Annem telaşla çocukları ve eşyalarımızı arabaya yüklüyordu. Tüfeği de unutmadı elbette. Hemen o örümceklere bakındım ama hiçbir ortalıkta görünmüyordu. Onların enkazın altına çekildiğinden emindim. Şu kırık dolaları biraz eşelesem bulacaktım onları. Örümceklerin enkazın üzerinde dışkıladığı o ipeksi pembe şeyleri hala duruyordu. Kış güneşinin vurduğu bu şeylere güzel deniyordu. Yerden bir inek kemiği alıp o pembe örümcek ağlarını karıştırdım. Kemiği çevirmeye başladım. Ağlar kemiğin üzerine dolandı. Sonunda kocaman, şeffaf, yapışkan ve balık yağına benzeyen bir şeye dönüştü. Kemiği köye kadar ardımdan sürükledim. Köye vardığımızda arkamda pembe bir ipek yolu bırakmıştım. Birden yolun üzerinde insanlar mekik dokumaya başladı. Çoğunun üzerinde askeri üniforma vardı. Üniformalı olmayanlarsa bellerine üzerinde ahşap saplı el bombaları olan deri kemerler takmıştı. Yolun üzerine yeşil renkli boş mermi kovanları saçılmıştı. Yolun kenarındaki hendekte ise yarılmış karnından bağırsakları dışarı fırlamış bir at ölüsüyle bir yığın havan topu parçası vardı. Annem birden tüfeği eline alıp onun içi buz su dolu olan hendeğin içine fırlattı. Omuzlarında iki ağır ahşap sandık taşıyan bir adam şaşkınlıkla bize baktı. Yükünü yere bırakıp tüfeği hendekten aldı. Bu sırada o bir başına duran kayın ağacını gördüm. Ağaç yerinde duruyordu ama hortlak gitmişti. Ağacın gövdesinde onun tırnaklarıyla açtığı yaraları gördüm. Kadın muhtemelen o dikenli çalıların arasına geri dönmüş ve hortlaklık işleriyle meşgul oluyordu. Evine dönmüş olma olasılığı sıfırdı çünkü. Köyün her yeri cesetlerle dolup taşmıştı. Bank ailesinin höyüğüne yaklaştığımızda sanki büyük bir demir eritme fırınından gelen sıcak bir hava dalgası vurdu yüzümüze. Köyün üzerinde dumanlar tütüyordu. Köyün girişindeki ağaçların üzeri siyah bir kurum tabakasıyla kaplanmıştı. Nereden geldiklerini bilmediğim bir sinek sürüsü at ölülerinin bağırsaklarına ve insan cesetlerinin yüzlerine konup duruyordu. Anne bizi beladan uzak tutmak için bizim köye gelen bir patikaya saptı. Patika çukurlarla dolu olduğundan arabamız zar zor ilerliyordu. Annem arabayı durdurup tutma kollarına asılı olan yağ tenekesini indirdi. Yağın içine bir kuş tüyü batırıp tekerlekli... Annem bizi beladan uzak tutmak için bizim köye giden bir patikaya saptı. Patika çukurlarla dolu olduğundan arabamız zar zor ilerliyordu. Annem arabayı durdurup tutma kollarına asılı olan yağ tenekesini indirdi. Yağın içinde bir kuş tüyü batırıp tekerlekleri ve dingili yağladı. Annemin şişmiş elleri darı çöreğine benziyordu. Şuradaki koruluğa girip biraz dinlenelim dedi. Annem arabayı yağladıktan sonra yolda geçirdikleri bunca zaman boyunca Luşenkli ve dilsiz kardeşler hiç mızmızlanmadan dinleni yapmaya çalıştılar. Arabanın içinde oturarak seyahat ettiklerinden hiç yürümemişlerdi. Ağızlarını bile açmaya yüzleri yoktu. Yeni yağlanmış dingilerin çıkardığı akıcı ses ta uzaklardan bile duyuluyordu. Yolun hemen yanındaki tarlalarda kurumuş taneleri ve koyu püskülleriyle birkaç darı dikiliyordu. Darı püsküllerin üzerindeki sürgünlerin bir kısmı göğe doğru uzanmıştı. Bir kısmı da yere eğiliyordu. Koruya yaklaştığımızda oraya gizlenmiş olan bir havan topu siperi bulduk. İçinde yaşlı kaplumbağalar gibi boyunlarını uzatmış olan onlarca top vardı. Namluların üzeri ağaç dallarıyla örtülmüştü ve topların lastik tekerlekleri toprağa iyice gömülmüştü. Topların arkasında bir sıra büyük ahşap sandık vardı. Sandıkların bazıları zorla açılmıştı. İçlerinde birbiri üstüne yığılmış olan sarı pirinç kaplamalı bir sürü top mermisi vardı. Başlarında çam dallarından yapılmış kamuflaj kepleri olan topçuların bir kısmı ağaçların altına çömelmiş, emaye kaplardan su içiyordu. Bazıları ise ayakta dikilmiş bir halde su içiyordu. Askerlerin arkasında ateşin üzerinde kaynamakta olan demir kutlu bir kazan vardı. Kazanda at eti pişiriyorlardı. Onun at eti olduğunu nereden mi bildim? Çünkü kazanın içinden nallanmış bir at bacağı fırlamıştı. Güyü işaret eden bacağın bileklerinde keçi sakalını andıran uzun tüyler vardı. Hilal şeklindeki nal ışıl ışıl parlıyordu. Aşçı ateşin içine birkaç çam dalı attı. Kazandaki su iyice kaynayıp dumanlar çıkarmaya başladığında kazanın içindeki zavallı at bacağı durmadan titredi. Subaya benzeyen biri koşarak yanımıza gelip kibar bir şekilde oradan uzaklaşmamızı söyledi. Annem buz gibi bir kendine güvenle onun bu ricasını geri çevirdi. Annem, kumandanım eğer bizi buradan zorla göndermek istiyorsanız gideriz. Buna bir diyeceğim yok ama buradan gidecek başka bir yol bulmamız lazım o zaman dedi. Ölmekten korkmuyorsunuz demek dedi adam o gönülsüzce. Havan topları tarafından parçalanmaktan da mı korkmuyorsunuz? Bizim top mermilerimiz çok ağırdır. Koca bir ağacı bile devirebilir. Buraya kadar nasıl geldik sanıyorsunuz dedi annem. Ölümden korkmuyoruz. Aksine ölüm bizden korkuyor. Adam birden yana çekilip sizi işgüzarlığımdan durdurdum. Tamam istediğiniz yere gitmekte özgürsünüz dedi. Sonunda alkali toprakların salındığı vahşi topraklara vardık. Bu vahşi topraklarda bir sürü yükselip alçalan tepe vardı. Çekişge sürüsünü andıran askerler bu gri tepelerin rengini değiştiriyordu. Yanlarında tavşana benzeyen midilliler vardı. Midilliler iki tepenin arasında tozu dumana katarak dört nola koşuyordu. Yüzlerce, binlerce toz bulutu kalktı tepelerin arasından. Toz bulutları güneşin göz kamaştırıcı bir parlaklığa büründürdüğü gökte birleşip tek bir parça halinde yine yere döndü. Önümüze uzanan bu vahşi beyaz topraklar gümüş bir denize benziyordu. Sadece bir ok atımlık mesafeyi seçebiliyordunuz. Daha ilerisini görmeye çalıştığınızda gözleriniz acıyordu. Annemi takip etmekten başka seçeneğimiz yoktu. Onun ardından yola koyulduk. Daha doğrusunu söylemek gerekirse aslında Shangguan Lady'yi takip ediyorduk. Bu unutulmaz seyahatimiz boyunca Shangguan Lady arabayı sabırlı ve çok çalışkan bir eşek gibi çekip durdu. Üstüne üstlük o ağır mı ağır tüfeği ustalıkla ateşleyerek kampımızı da korumuştu. Ona olan saygım ve sevgim sonsuzdu. Geçmişte yaptıkları ister deliliğinden isterse de deliği oynayıp bizi kandırmasından kaynaklansın, işte hepsi onun o romantik kahramanlık destanının vazgeçilmez bir notasıydı. Ayaklar altında feci ezilmiş o vahşi yola girince yürümek daha da zorlaştı. Hemen yanı başımızdaki alkalik yolda yürümekse hemen hemen imkansızdı. Yine de alkalik yola saptık. Bu yolun üzerindeki henüz erimemiş kar kümeleri yolu uyuz olmuş bir başa çevirmişti. Ara sıra karşımıza çıkan kahverengi kurumuş yabani otlar da o uyuz başın üzerinde tek tük kalmış seyrek saç tutumlarını andırıyordu. Etraf ne kadar tehlikeli görünse de tarla kuşları berrak gökte cıvıldamaya devam ediyordu. Bir grup ot sarısı yaban tavşanı beyaz bir tilkinin önünde cephe almıştı. Tilkiye doğru tuhaf savaş çığlıkları atıyorlardı. Tilkiden çok çekmiş olan tavşanlar kahramanca tilkinin üzerine atıldı. Tavşanların arkasında eli yüzü düzgün bir yaban keçisi sürüsü vardı. Birileri bir geri gidip duruyorlardı. Onların tavşanlara yardım etmek için mi yoksa sadece şamatayı izlemek için mi geldiklerini çıkaramadım. Otların arasında parlayan bir şey vardı. Şarzavuğa koşarak cismi yerden aldı, ardından arabanın üzerinden bana uzattı. Küçük metal bir kutuydu bu. İçinde kızartılmış küçük Japon balıkları vardı. Kutuyu ona geri verdim. Kutudan bir balık alıp anneme uzattım. Annem, ben yemem sen ye dedi. Şarzavuğa balığı bir kedi gibi nazik hareketlerle midesine indirdi. Küfenin içinde oturmakta olan büyük dilsiz kirli elini uzatıp Şarzavuğa'ya ah diye homurdandı. Hemen ardından küçüğü de ağlamaya başladı kirli ellerini uzatarak. Bu ikisinin de su kabağını andıran başları vardı. Alınlarının çok üzerinde duran gözleri alınlarını normalden daha kısa gösteriyordu. Burunları düz ve uzundu. Ağızları geniş, üst dudakları kısa ve yukarıya kıvrıktı. Bu da sarı dişlerinin görünmesine neden oluyordu. Şazahua sanki annemin fikrini almak istercesine ona bakıyordu. Ama annem hiç oralı bile değildi. Bakışlarını uzaklara çevirmişti. Şazahua kutudan iki balık alıp dilsizlere paylaştırdı. Kutu boşalınca içinde sadece birkaç balık parçası ve birkaç damla altın sarısı yağ kaldı. Şazahua dilini çıkarıp kutunun dibindeki yağı ayaladı. Bu sırada annem biraz dinlenelim, az daha yol aldık mı kiliseye göreceğiz dedi. Alkalik toprağın üzerine sırt üstü yatmış göğe bakıyordum. Annemle büyük ablam ayakkabılarını çıkarıp arabanın tutma kollarına çarparak içlerindeki toprağı temizlediler. İkisini de topuğu çürümüş tatlı patisi andırıyordu. Birden korkmuş bir kuş sürüsü yere doğru pike yaptı. Acaba bir şahin mi görmüşlerdi? Şahin değilmiş. Bir çift siyah kanatlı uçak. Güneydoğu'dan vınlayarak üzerimize doğru geliyordu. Binlerce çıkırığın aynı anda çalışması gibi sesler çıkarıyorlardı. İlk başlarda çok yavaş ama yüksekten uçuyorlardı. Tam başımızın üzerine geldiklerinde hızla alçalmaya başladılar. Havada sanki kanat takmış iki buzağıymışçasına şapşal şapşal ama tam hızla ilerliyorlardı. Uğuldayan pervaneleri ise buzağıların başına üşüşmüş at sineklerine benziyordu. Üzerimizden geçerlerken o şişkin karınları arabamızı sıyırdı. Uçaklardan birinin camının arkasındaki gözlüklü bir adam sanki 40 yıllık dostummuş gibi bana tuhaf bir gülücük attı. Sanki onu bir yerden tanıyormuşum gibi bir hisse kapıldım ama yüzü ve gülümsemesi şimşek hızıyla yanımdan geçtiğinden ötürü yüzünü hiç seçememiştim. Adam yanımdan uçup geçince peşi sıra şiddetli ve içinde ince bir toz bulutu, ot parçaları, kum ve tavşan boku taşıyan bir rüzgar çıkıp bütün bu saydıklarımı birleştirerek mermi yağmuru gibi üzerimize yağdı. Şazahua'nın elindeki kutu uçup gitti. Ağzımdaki çamuru tükürüp panik içinde sıçradım. İkinci uçak daha da vahşi bir şekilde üzerime daldı. Karnından ateşten yapılmış iki tane uzun dil çıkardı. Etrafımızdaki toprağa kurşunlar yağmaya başladı. Toprak ve çamur parçaları dört bir yana saçıldı. Arkalarında siyah duman bulutları bırakan uçaklar kanat kanada kum tepelerinin üzerindeki göğe doğru süzüldü. Uçakların kanatları altından çıkan alevler kısa aralıklarla püskürmeye devam etti. Alevlerden çıkan ses havlayan bir köpeği andırıyordu. Kum tepelerinden sarı toz bulutları kalkmaya başladı. Havada suya pike yapan kırlangıçlar gibi süzüldüler. Pervasızca inişe geçip hemen ardından ani bir dönüşte yukarıya çıkıyorlardı. Yukarıya çıkarken pencere camları gümüş gibi parlıyordu. Motorlu kanatları ise parlak bir metal mavisine dönüşmüştü. Kum tepelerinde bir hengame başladı. Sarı toz bulutunun içinde kalmış askerler panik içinde bir yandan zıplıyor, bir yandan da çığlıklar atıyorlardı. Sarı alevler göğü yalamaya devam ederken patlayan silah sesleri rüzgar gibi esiyordu. İki uçak ürkmüş gibi, iki dev kuş gibi havada dönünüyor, motorlarından da bir delinin şarkı söylemesi gibi sesler çıkıyordu. Uçaklardan biri kendi etrafında döndü, döndü, döndü. En sonunda hareketsiz kalınca karnından siyah bir duman bulutu çıktı. Sarsıldı, yutkundu, humurdandı. Yalpalayarak hızla vahşi toprakların üzerine düştü. Saban demiri gibi kafası yere çarpınca çamurda kocaman bir delik açtı. Telaşla kanatlarını çırptı bir süre. Sonra karnından büyük bir ateş topu çıkarıp patladı. Bu patlama sesinden ürken tavşanlar hemen kaçıştı. Diğer uçak yukarılarda bir yerde kuş gibi acı bir çığlık atıp yoluna devam etti. Bu sırada büyük dilsizin başının yarısının olmadığını fark ettik. Küçük dilsizin karnında da yumruk büyüklüğünde bir delik açılmıştı. Henüz ölmemişti. Bize gözlerinin akıyla baktı. Annem hemen bir avuç arkalık toprak alıp yaranın üzerine bastı ama o cızırdayan yeşil sıvıyı ve dışarı doğru kıvrılmış beyaz bağırsakları yerinde tutmak için artık çok geçti. Annem yaraya avuç avuç toprak bastı ama akışı bir türlü durduramadı. Küçük dilsizin bağırsakları küfenin içine dolmaya başladı. Keçim ön bacaklarıyla yere çömermiş çığlık çığlığa meliyordu. Midesi ciddi biçimde çekilmişti. Sırtı kemerlendi. Ağzından bir top ot kustu. Keçimin açtığı yolda biz de ilerledik. Büyük ablamla ben de kusmaya başladık. Annem kana bulanmış ellerini iki yana sarkıtmış, boş boş küfeteki bağırsaklara bakıyordu. Dudakları seyirdi, birden ağzını sonuna kadar açıp kıpkırmızı bir sıvı kustu. Hemen ardından feryat figan ağlamaya başladı. Ayrım sonu sayfa 481.